Ayrım 21.
Hazreti Mevlana bu beytinde şöhretten, gösterişten kaçmayı tavsiye ediyor. Bir divan girişinde aynen şöyle buyurur. Eğer sen ilahi aşkın aşıkıysan ve aşkı seviyorsan keskin hançeri al, hayanın, utanmanın boğazını kes. Şunu iyi bil ki hak yolunda yürüyenler için utanmak büyük bir engeldir. Bir halk şairi de ben şişeyi çaldım taşa, namusu arı neylerim der. Bu sözler yanlış anlaşılmamalıdır. Gösterişten kaçınacağız diye hayasız olmayacağız. Halkın sevgisini değil de hakkın sevgisini arayacağız. Ben uzun uzadıya ilerisini düşünen aklı denedim. Bir yarar görmedim. Bundan sonra ben divaneliğe vuracağım. Kendimi divane yapacağım. Bir kişinin kendini deli gösteren büyük bir zata hile ile söz söyletmesi. Birisi, zor bir işim var, akıllı birini arıyorum. Bu zor işi ona danışacağım, onun fikrini alacağım diyordu. Bu sözü duyan birisi ona dedi ki, şehrimizde kendini deli gösteren o kişiden başka akıllı yoktur. İşte o adam burada. O bir kamışa binmiş, yani kamışı at yapmış olduğu halde çocuklar arasında koşup durmaktadır. O doğru düşünür, yerinde karar verir. Zekada ateş parçasıdır. Kadri değeri gök gibi yücedir. Yıldızlar gibi parlak fikirleri yağdırır. Onun nuru Allah'a en yakın olan büyük meleklere can olduğu halde o böylece kendini delilikle gizlemektedir. O büyük insanın durumunu öğrenmek isteyen kişi, ey kamışa binmiş olan, bir an için olsun atını bu tarafa sür, dedi. Veli kamış atını sürükleyerek onun yanına geldi. Ne istiyorsan çabuk söyle, benim atım çok serkeştir, huysuzdur, dedi. Çabuk ol, atım sana çifte atmasın, ne soracaksan açıkça sor. Adam gönlündeki sırrı söylemeye imkan bulamadı. Soracağından vazgeçti de veli ile şakalaştı. Dedi ki, bu mahalleden bir kadın almak istiyorum. Benim gibi bir adama layık olan kimdir? Veli, dünyada 3 çeşit kadın vardır, dedi. İkisi beladır, eziyettir, mihnettir, derttir. Üçüncüsü ise ele geçmez bir gönül definesidir, ruh hazinesidir. O birinci çeşitten bir kadın alırsan, o kadın tamamıyla senin olur. İkinci çeşitten alırsan, yarısı senindir, yarısı da senden ayrıdır. Üçüncü kadın çeşidine gelince bilmiş ol ki, o hiçbir zaman senin olamaz. Bunları işittin ya, artık benden uzaklaş, çünkü ben durucu değilim, gidiyorum. Uzaklaş, yolumdan çekil ki, atım seni tekmelemesin. Atımın tekmesini yersen öyle bir düşersin ki, ebedi olarak bir daha kalkamazsın. Şeyh kamış atını sürdü, çocukların arasına katıldı. Ona soru soran genç bir kere daha seslendi. Gel de söylediğin sözü anlat. 3 çeşit kadın var dedim, bunlardan hangisini seçmem gerek söyle. Kendisini deliliğe vuran veli kamış atını sürükleyerek onun yanına geldi de dedi ki, kız oğlan kız tamamıyla senin olur. Onunla sen gamdan kederden kurtulursun. Yarısı senin olan kadın dul kadındır. Hiç senin olmayan kadın ise çocuğu bulunan kadındır. İlk kocasından çocuğu olan kadının sevgisi de oraya gider, hatırı, aklı, fikri de hep oradadır. Artık uzaklaş ki atım sana çifte atmasın, yoksa atımın sert nalını yersin. Şeyh hayhuy ederek yine atını sürdü, uzakta duran çocukları yine yanına çağırdı. Soru soran kişi tekrar, ey büyük veli, ey mana padişahı diye seslendi, sorulacak bir sorum kaldı. Şeyh yine kamış atını sürükleyerek geldi. Soracağın nedir, çabuk söyle, çünkü şu çocuk meydanda topumu kaptı, dedi. Genç, ey padişahım, dedi. Bunca akılla, bunca edeple nedir bu delilik, bu nasıl iş, bu ne şaşılacak şey? Sen söz söylerken aklı küllün de ilerisindesin. Sen bir güneşsin, nasıl olur da delilik ile geziniyorsun? Aklı kül, Allah'ın kudretinden ilk önce ortaya çıkan akıldır. Şeyh, bu çapkınlar beni bu şehre kadı yapmak istiyorlar, dedi. Ben kadı olmam, dedim. Bana hayır, senin gibi bilgili bir alim yoktur, dediler. Sen dururken senin kadar bilgin olmayan bir kimsenin kadı olması, hüküm vermesi haramdır, kötü bir iştir, dediler. Şeriatte de senden aşağı birisini kendimize kadı yapmamıza ve ona uymamıza izin yoktur, dediler. Ben de bu zor yüzünden deliliğe vurdum, kendimi deli gösterdim. Yoksa dış görünüşüm gibi değilim. Önceden neysem ben yine oyum. Benim aklım bir marifet definesidir. Ben de onun viranesi, yani yıkık yeriyim. Defineyi meydana çıkarır gösterirsem asıl o vakit deliyim, divaneyim. Asıl deli akıllı olan ve bekçiyi gördüğü halde evine kapanmayan kişidir. Burada bekçi, hak aşıklarının hoşlanmadıkları masiva, dünya sevgisi, günah sembolüdür. Benim bilgim cevherdir, araz değil. Bu değerli bilgi bir kazanç, bir menfaat, dünyevi bir maksada ulaşmak için elde edilmemiştir. Cevher esas maddedir, araz ise onun sıfatıdır. Ben mana şekeri madeniyim, mana şekeri kamışlığıyım. Ledün ilminin kamışını Allah benim gönlüme ekmek lütfunda bulundu. O kamış gönlümden baş kaldırır ve ben onun mana şekerini yerim. Bu sebeple benim ruhani görüşlerim, sezişlerim kendi gönlümün meyveleridir. Ledün bilgisini duyan kişi öteki bilgiden nefret eder, feryat ederse o bilgi bellemekle elde edilmiş taklit bilgisidir. O maddi bilgi gönlü aydınlatmak için değil de geçim için, yiyecek yiyecek elde etmek için öğrenilmiştir. O bilgi peşinde koşan kişi gibi o bilgi de aşağılık dünya bilgisidir. Onlar o bilgiyi şu kirli dünyadan kurtulmak, ebedi hayatı bulmak için değil de insanlar arasında meşhur olmak, saygı görmek, kendini bilgili göstermek için elde ederler. Eğer senin yakin ve gönül gözün açık ise her yerde bir veliyi görebilirsin. Velilerden biri gayb alemine dair yüz binlerce gizli sırları sana apaçık söylese bile, sende o anlayış, o irfan olmayınca gübre ile öd ağacı kokusunu ayırt edemezsin. Eğer senin yakin ve gönül gözün açık ise her yönde, her yerde bir veliyi görebilirsin. Açık olan gönül gözüne yol gösteren, kılavuzluk eden göze karşı her kilime bürünmüş bir kilim, yani veli vardır. Her veliyi diğer bir veli tanır, tanıtır, meşhur eder. Veli her kime isterse velilik sırlarından haber verir, himmet eder, nasip sunar. Bir köpeğin kör bir dilenciye saldırması. Bir köpek köyde kör bir dilenciye Cenk Arslanı gibi saldırdı. Ne şaşılacak şeydir ki köpek öfkeyle dervişlere saldırır da ay dervişlerin ayak bastıkları toprağı gözlerine sürme diye çeker. Zavallı kör dilenci köpeğin havlamasından, korkusundan ne yapacağını şaşırdı. Onu sözleriyle okşamaya, yatıştırmaya başladı. Ona, ey av köpeği, ey av arslanı dedi. Güç kuvvet sendedir, her şey senin elindedir. Benden el çek, benim gibi zavallı birine ilişme. Kör dilenci akıllı bir adam ve hakim olduğu için zor yüzünden eşeğin kuyruğu gibi olan köpeği methetti de ona Kerem sahibi lakabını taktı. Yine zor yüzünden o kör dilenci köpeğe, aslanım, benim gibi değersiz zayıf bir av avlamaktan eline ne geçer dedi. Arkadaşların dağda yaban eşeği avlıyor, sen de köyde kör bir dilenci yakalıyorsun, bu sana yakışır mı? Akıllı bilgili köpek yaban eşeği avlar, bilgisiz köpek ise kör bir dilenciye saldırır. Köpek av bilgisini öğrenince sapıklıktan kurtulur da ormanda helal av yakalar. Köpek bilgi sahibi olunca çevikleşir, arif olunca da ashab-ı kehf'ten sayılır. Zalim bir hükümdarın zulmünden kaçarak dinlerini korumak için bir mağaraya sığınan ve orada 309 sene uyuyup kalanların, ashab-ı kehf'in köpeği Kitmir'i hatırlatıyor. Burada geçen köpek insanın nefsinin sembolüdür. Terbiye görürse terbiye edilmiş av köpeğine benzer, iyi şeyler helal şeyler avlar. Terbiye edilmeyen nefis ise terbiye edilmemiş köpek gibidir. Av yakalayacağı yerde insana saldırır. Köpek av beyini ve kendi sahibini tanır bilir. Allah'ım, her şeyi tanıtan ve içi aydınlatan o nur nedir? Mana körünün hakikati görmemesi, tanımaması, bilmemesi baş gözünün değil de gönül gözünün kör oluşundandır. İşte böylece insan bilgisizliğinin sarhoşu olunca ve irfandan mahrum kalınca gerçekten kör olur. Kör adam şu yeryüzünden de daha kör, daha gözsüz değildir. Öyle olduğu halde yeryüzü şu kara toprak, Allah'ın lütfu ve ihsanı ile Hakk'ın dostunu düşmanını gördü, tanıdı. O gözsüz toprak, Hazreti Musa'nın nurunu gördü, ona saygı ve sevgi gösterdi. Hak düşmanı Karun'u da tanıdı, onu yutuverdi. Hazreti Musa'nın ümmeti arasında Karun diye zengin birisi vardı. Servetine güvenerek Hazreti Musa'nın manevi gücünü kıskandı. Ona bir iftirada bulundu. Bir fahişeye para verip Hazreti Musa'nın kendisiyle zina ettiğini söylemesini istedi. Kadının dili tutuldu. İftirasını söyleyemedi. Bunun üzerine toprak Musa'nın emrine boyun eğerek Karun'u ve hazinelerini yuttu. Yeryüzü hakkın, ey yeryüzü suyunu yut emrini anladı da Karun gibi benlikte bulunan herkesi helak etti. Bu beyitte Hud suresinin 44. ayetine işaret var. Tufan dalgaları Hazreti Nuh'a isyan eden kavmi helak ettikten sonra Cenab-ı Hak buyurdu ki ey yeryüzü suyunu yut ve ey gök sen de suyunu tut. Su azaldı. Yağmurlar dindiği için yeryüzündeki sular çekildi ve Nuh'un gemisi de Cudi Dağı'nın üstüne oturdu ve zalimler Hakk'ın rahmetinden uzak olsunlar denildi. Hud suresi 44. Filozoflar inanmazlar ama mutasavvıflar cansız sandığınız her şeyin kendilerine göre bir hayatı ve şuuru vardır ki yeryüzünün ve göklerin verilen emri anlayıp yerine getirmeleri onların canlı olduklarının bir belgesidir derler. Toprak da, su da, rüzgar da, kıvılcımlar saçan ateş de bize karşı habersiz, cansız, duygusuz gibi duruyorlar. Fakat Allah'ın emirlerini yerine getirmek için bekliyorlar. Çünkü onların her şeyden haberleri var. Her şeyi biliyorlar, görüyorlar. Biz ise onların aksine Allah'tan başka her şeyden haberimiz var. Dünya işlerine dalmışız. Hak'tan habersiz kalmışız. Peygamberlerin korkutucu haberlerine kulaklarımıza tıkamışız. Hasılı bütün varlıklar, gökler ve dağlar ilahi emaneti yüklenmekten korktular. Çünkü onların her şeyden haberleri vardı. İlahi emanetin yükü altında ezilmek istemediler. Fakat insanda hayvani ve nefsani duygular bulunduğu için emaneti kabul etmenin külfetini, zorluğunu idrak edemedi de korkusu, çekinmesi körleşti, tesirsiz kaldı. Burada Ahzab suresinin şu mealdeki 88-89. Ayetlerine işaret var. Biz emaneti göklere, yere ve dağlara arz ettik. Onlar onu yüklenmekten çekindiler. Ondan korktular. Halbuki onu insan yüklendi. Çünkü insan nefsine karşı zalim ve cahildir. Bu emanetin ne olduğunda muhtelif görüşler vardır. Şeriat teklifleri diyenler de vardır. İlahi emanet teklifi karşısında gökler, yeryüzü, dağlar, maddi hayata dalmış manayı unutmuş halkla, insanlarla yaşamaktan ve Allah'a karşı ölü yani gafil olan yaşayıştan bıktık, usandık dediler. İnsan insanlardan, anasından, babasından geri kalınca ayrı düşünce yetim olur. Cenab-ı Hakk'a yakın olmak için kötülükten arınmış bir gönül gerek. Bu beyitte şu Ara suresinin 88 ve 89. ayetlerine işaret var. O ayetlerin manası şöyle. Kıyamette mal ve evlat gibi şeyler menfaat vermez. Ancak kalbi selim ile temiz bir yürek ve niyet ile Allah'ın huzuruna gelen yararlanır. Bağdat'ta ruhi merhum da, ey efendi, kıyamette senden ne altın ne de gümüş isterler, ancak tertemiz bir kalp isterler anlamına gelen şu beyti söylemiş. Sanma ey hace ki senden zer-ü sim isterler. Yevmün la yenfa'u da kalbi selim isterler. Bir hırsız bir kör adamın kumaşını çalsa o kör adam bilmeden feryat eder. O hırsız gelip o kör adama ben usta bir hırsızım o kumaşı ben çaldım demedikçe kör göz nuruna görme ışığına sahip olmadığı için kumaşı çalan hırsızı nasıl tanır? Hırsız gelip de malını çaldığını söyleyince onu sıkı tut, sıkı tut da çaldığı şeyleri belirtsin. Hırsızı yani nefsi yakalayıp sıkıştırmak, çaldığını çırptığını söyletmek en büyük savaştır. Buradaki hırsızdan maksat şeytan ve nefistir ki bizim gibi kalp gözü kapalı bulunanların ibadetlerinden, yaptıkları iyiliklerin ecrinden birçok şeyi çalıp götürmektedir. İbadet ambarına fare düşürmektedirler. Bu yüzdendir ki nefisle mücadele etmek cihad-ı kebir, en büyük cihattır. Nitekim büyük peygamber efendimiz bir savaştan dönerken küçük savaştan büyük savaşa döndük diye buyurur. Böylece düşmanla çarpışmayı nefisle çarpışmaya nispetle küçük savaş sayardı. O hırsız önce senin gönül gözünün sürmesini yani nurunu çalmıştır. Çaldığını ondan geri alabilirsen gönül gözün aydınlanır yine görmeye başlarsın. Sen gönlünün kaybettiği, çaldırdığı hikmet kumaşına git de gönül ehlinin yanında ara, orada ele geçir. Kör olan, nurunu kaybeden gönlün canı, kulağı, gözü olsa bile hırsız şeytanın izini bilemez, onu bulamaz. Hırsız şeytanı ve onun çalıp götürdüklerini sen gönül sahibi ariflerden sor, öğren, taştan, topraktan değil. Çünkü gönül sahiplerinin nazarında cahil halk taş ve toprak gibidir. Eğer mekan aleminden mekansızlık alemine, yani suret aleminden mana alemine yol olsaydı, ben de şeyhler gibi bir dükkanda oturur, halka keramet satardım. Muhtesibin yıkılıp yerlere düşmüş olan bir sarhoşu zindana çağırması. Muhtesip gece yarısı bir yere geldi. Bir sarhoşun duvar dibinde uyumuş olduğunu gördü. Muhtesip eskiden polis vazifesi gören, bilhassa sarhoşları takip edip cezalandıran bir memur. "Hey!" diye bağırdı. "Sarhoş musun? Ne içtin? Söyle." Sarhoş, "Testide bulunandan içtim," cevabını verdi. Muhtesip, "Testide ne vardı? Açık söyle." Sarhoş, "İçtiğim şey," karşılığını verdi. Muhtesip, "Senin bu sözün anlaşılmıyor. İçtiğin şey nedir?" Sarhoş, "Testide gizli duran şey," dedi. Bu soru cevap ikisinin arasında döndü durdu. Muhtesip de eşek gibi çamura battı kaldı. Muhtesip ağzının kokusundan sarhoşun şarap içip içmediğini anlamak için "Bir ah de bakalım," dedi. Sarhoş söz söylerken "Hu hu," dedi. Muhtesip dedi ki "Ben ah et diyorum, sen hu diyorsun." Sarhoş da cevap vererek dedi ki "Ben neşeli bir insanım, ah edemem. Sen gamdan iki kat olmuşsun. Ah dertten, gamdan ve zulümden çekilir. Sarhoşların hu demeleri de neşedendir." Muhtesip, "Ben şunu bunu bilmem, kalk kalk, şu ayak diremeyi bırak, bilgiçlik taslama," dedi. Sarhoş, "Haydi işine git, sen neredesin, ben neredeyim?" Muhtesip dedi ki, "Sen sarhoşsun, haydi kalk, zindana kadar gel." Sarhoş dedi ki, "Ey muhtesip, beni bırak da işine git, çıplak bir adamdan rehin alınabilir mi? Eğer ben de yürüyecek gidecek hal olsaydı, hiç burada düşüp kalır mıydım? Kendim, kendi evime giderdim. Benim aklım olsaydı, bir imkan bulsaydım, şeyhler gibi bir dükkanda oturur, halkı irşada çalışırdım." Burada Mevlana çeşitli vesilelerle halktan menfaat sağlayan şeyhlere tarizde bulunuyor. Gösteriş için, mevki sahibi olmak için her tarafı fare gibi delik deşik eden araştırmalar yapan kişiler de vardır. Fakat onlar hakikate ulaşamazlar. Çünkü ledün ilminin nuru onları hak kapısından sürer, uzaklaştırır. Öyle kişi de vardır ki alim görünmek için her tarafı delik deşik eder. Fakat ledün ilminin nuru onu kapıdan sürer. "Haydi defol," der. O kişinin hakikat ovasına varmaya bir nuru, oraya ulaşmaya bir yolu bulunmadığından dünyada maddi istekler karanlığında uğraşır durur. Fakat Cenab-ı Hak acır da ona akıl kanadı bağışlarsa farelikten kurtulur, kuşlar gibi uçmaya başlar. Eğer o manevi kanadı arayıp bulamazsa göklere yükselmekten, hakikate yol bulmaktan ümidini keser de toprak altında kalır. Sözde kalan bilgi ruhsuzdur, dinleyiciler üzerinde etki yapmaz. Bu yüzdendir ki ruhsuz sözler söyleyen bilgin dinleyici arar durur. Bahse girişildiği zaman o bilgi değerli görünür ama o bahislere kendini veren meraklısı bulunmayınca ölmüş gitmiş demektir. Benim müşterim, yani dinleyicim Allah'tır. Allah beni satın almıştır. Ayeti gereğince o beni yücelere çeker götürür. Bu beyitte Tevbe suresinin şu mealdeki 111. ayetine işaret var. Allah müminlerden nefislerini ve mallarını cennet karşılığında satın aldı. O müminler ki düşmanla harp ederler, öldürürler, ölürler. Benim kan diyetim, yani benim kendimi onun yolunda feda etmemin karşılığında ululuk sahibi Allah'ın cemalini, güzelliğini görmemdir. Ben kendi kan bahamı, yani onun yarattıklarında Cenab-ı Hakk'ın güzelliğini, kudretini, yaratma gücünü, sanatını müşahede ederek çok manevi zevklere doyuyorum. Bu bana helal bir kazançtır. Hakk'ın kudretini, büyüklüğünü, güzelliğini, yaratma gücünü göremeyen heyecansız gönülleri, boş kişileri bırak gitsin, bir avuç çamur ne satın alabilir? Yani bir avuç çamurdan yaratılmış bu fani varlık insan ne yapabilir? Çamur yeme, yani topraktan gelen gıdaları yeme, çamur satın alma, çamuru arama işleri ile uğraşan bu insanlar nasıl hakikati bulabilirler? Çünkü çamur yiyenlerin, yani yer sofrasında oturanların, maddi gıdalarla beslenenlerin manevi benizleri daima sarıdır. Sen gönül gıdası ye. Gönüle gelen ilahi duygularla beslen ki daima genç kalasın. İlahi tecellilerle çehren nurlansın. erguvan çiçeği gibi olsun. Ya Rabbi, duyulan bu manevi zevkler, bu ihsanlar bizim haddimiz, kudretimiz dahilinde değil. Senin maddeten öldürdüğün, manen dirilttiğin aşıkına bir armağanın, bir lütfundur. Zaten gizli lütuf sana layıktır. Ya Rabbi, elimizden tut, bizi bizim elimizden satın al, bizi kurtar. Gaflet perdesini kaldır, gönül gözümüzü aç ama bizim günahlarımızın perdesini yırtma, bizi rezil etme. Bizi bu murdar nefsin, pis nefsin elinden kurtar çünkü onun bıçağı kemiğimize kadar dayandı. Ey tacı tahtı olmayan padişah, bizim gibi bir çarelere takılmış olan bu pek güç nefis bağını senden başka kim çözebilir? Ey yarattıklarını çok seven, sevgi bağışlayan Allah, bu çeşit sağlam kilidi senin lütfundan başka ne açabilir? Biz kendimizden geçer, sana baş çevirir, sana yüz tutarız. Çünkü sen bize bizden daha yakınsın. Bu beyitte Kaf suresinin şu mealdeki 16. ayetine işaret var. Biz insana şah damarından daha yakınız. Sen bize bu kadar yakınken biz dünya işlerine dalmışız da senden çok uzaklara düşmüşüz. İçinde kaldığımız bu gaflet karanlığını aydınlatmak için bize nur gönder Allah'ım. Allah'ım, yaptığım bu dua da senin ihsanın, senin bağışındır. Bunu da bize sen öğrettin. Yoksa bu külhan gibi olan çöplükte, bu tende ne diye gül bahçesi yeşersin, yetişsin. Kanla, bağırsakla dolu bu et yığınına, bu bedene, aklı, anlayışı senin lütfundan, senin ikramından başka kim bağışlayabilir? Küçük iki parça yağdan, yani gözlerden çıkıp akıp duran göz ışığının, göz nurunun dalgaları gökyüzüne varmada, yıldızları okşamada. Dil denilen bir et parçasından hikmet seli, hakikat seli ırmak gibi akıp duruyor. Dil ırmağından gelen hikmetler, adı kulak olan deliklerden içeri giriyor da, meyvesi akıllar olan, idrak olan can bağını, gönül bağını suluyor. Canlar bağının ana yolu Hakk'ın şeriatidir. Bu alemdeki bağlar ve bahçeler onun fer'idir. Duyulan manevi zevkin, hoşluğun ve hakikatin aslı, kaynağı dil vasıtasıyla kulağa akseden ve oradan can bağına kadar giden idrak ve şuurdur. Bu sebeple sen, acele kıyılarından ırmaklar akar ayetini oku. Cennet bahçelerinin ağaçları altından sular aktığı Kur'an-ı Kerim'in birçok yerlerinde haber verilmektedir. O sular dibinden aktıkları ağaçları nasıl besliyorsa, onların yaşamalarını sağlıyorsa, kulak vasıtasıyla gönüle gelen ilahi sözler, hikmetler de o gönlü manen besler, yaşatır. Bu dünya tih sahrası gibidir. Bu dünya tih sahrası gibidir. Ey hak yolunun yolcusu! Sen de Hazreti Musa'ya benzersin. Biz ise günahlarımız yüzünden bu sahrada belalara uğramış İsrailoğulları gibiyiz. Tih sahrası, İsrailoğullarının Mısır'dan çıkınca 40 yıl kaldıkları çöl. Burada kendilerine bulut gölgelik etmiş. Gökten pişmiş kebap olmuş kuş, kudret helvası yağmıştı. Bakara suresi 57. İsrailliler Allah'ın lütuflarına karşılık kanaat edecekleri yerde Hazreti Musa'dan sarımsak, mercimek, soğan gibi şeyler istediler ve bir çeşit yemekten bıktıklarını söylediler. Bunun üzerine yoksulluğa düştüler ve veba hastalığı ile cezalandırıldılar. Bu sahrada yıllardır yol yürüyoruz. Sonunda yine ilk menzilde, adım attığımız yerde esiriz. Musa'nın kavmi bir hayli yol aldıkları halde yine kendilerini ilk adım attıkları yerde buldular. Eğer Hazreti Musa'nın gönlü bizden razı olsaydı, sahrada bir yol belirir, bir yol görünürdü. Fakat o gönül bizden tamamıyla soğumuş ve kırılmış olsaydı, bize gök sofrası iner miydi? Gökten yiyeceğimiz hiç gelir miydi?